Kitap adı işlettiği ünite 4 etik karar alma süreci yazar uzun. Aziz Şeker editör doçent Dr. Nuray Tokgöz amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra karar almada ahlak felsefesinin rolünü ifade edebilecek. Etik karar alma sürecini etki eden faktörleri açıklayabilecek, problem çözme sürecinde etik duyarlılığı betimleyebilecek, profesyoneller açısından meslek etiğinin önemini aktarabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: karar alma, etik karar alma, etik karar alma süreci, değerler, sosyal hizmet, insana hizmet veren kuruluşlar, ilke, meslek etiği, takım çalışması içindekiler, giriş, karar alma ve ahlak felsefesi, etik karar alma sürecinin temel unsurları, sorun çözmede etik karar alma modeli, insana hizmet veren kuruluşlarda meslek etiği, konu anlatımı başlıyor. Giriş etikle ilgili tartışmalar insanın olduğu hemen her yerde karşımıza çıkmaktadır. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu ve doğruyu yanlıştan nasıl ayıracağımızla ilgili konularda hepimizin fikirleri vardır. Kant, ahlaki bir eylemle ahlaki olmayanın farkını sorarak başladı. Ve ahlaki bir eylemin, eğilimlerimize göre davranmak ya da istediğimizi yapmak yerine, sorumluluk duygusundan kaynaklandığı sonucuna vardı. Etik tamamen bu sorumlulukların ne olduğuyla, ne olduklarını nasıl bulacağımızla ve onlara neden uymamız gerektiğiyle ilişkili bir şeydir. Robinson ve Garratt, 2011. 381. Bu durumu açıklamak etik ilke ve değerler üzerinde anlam bulmuş, evrensel kabul görmüş etik felsefesiyle ancak bir bütünlük kazanabilir. Bu felsefede etik değer için biricik evrensel ölçüt ise insanın iyiliği olmaktadır. Fromm, 1994. 23. Etik konularda tarihin her döneminde olduğu gibi yüzyılımızda da tartışmalar yaşanmaktadır. Etiksel tartışmaların makro anlamda yoğunlaştığı olaylar arasında insan hakları ihlallerine neden olan savaşlar, şiddet, zorunlu göç, sığınmacılık ve mültecilik, yoksulluk, hayvan ve çevre hakları, kadın ve çocuk sorunları gibi çok sayıda sosyal sorun kategorisi yer almaktadır. Elbette bu listedeki maddeler çoğaltılabilir. Örneğin küresel bağlamda etkileri açısından görülmesi gereken bu olgular içinde dünyada milyonlarca masum insanın katledildiği Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşları, etik olarak ihlal ettiği insan değerleri açısından acı verici sonuçlara neden olmuştur. İnsanın insana yaptığı akıl almaz kıyımların yanı sıra çevre kirliliğinin oluşturduğu doğal felaketler, türlerin yok olması, hayvanların yine insanların zevkleri için katledilmesi ve daha birçok toplumsal olay, üzerinde düşünülmesi gereken makro etik sorunlardır. Diğer taraftan mikro düzeyde işletmelerin, hizmet üreten kuruluşların veya personelin çalışma hayatı içerisinde neden oldukları etik ve ahlaki sorunların da altını çizmek gerekir. İnsan olarak 2. Dünya Savaşı'nda teknolojiden yararlanarak milyonlarca insanı öldürmek için düğmeye basanların, hayvanları katledenlerin, nehirlere fabrika atıklarını boşaltarak ekosistemi düşüncesizce yok edenlerin ya da bakım evlerinde yaşam mücadelesi veren yaşlılara şiddet uygulayan insanların arasında etik açıdan ne gibi benzerlikler ya da farklılıklar olduğunu kendimize sormamız ve tartışmasını yapmamız gerekir. Bu nedenle etik karar alma süreci yaşamın olduğu her yerde, insana, çevreye, hayvana, ürettiğimiz şeye, çalışma yaşamımıza, insan haklarına, toplumsal kurallara saygı temelinde karşı karşıya kalacağımız ve vereceğimiz kararlarda yanlışa düşmemek için yapacağımız davranışları yansıtmaktadır. Etik karar almak sağlıklı bir davranış örneğidir ve diyebiliriz ki etik karar almak sağlıklı bir insan fonksiyonudur. Etik bireylerden oluşan toplumlar insan haklarına duyarlı, demokratik ve gelişmiş toplumlardır. Günümüz çalışma yaşamında kuruluşlar, etik karar alma, etik davranış geliştirme, etik bir kurumsal kültürü oluşturma ve karşılaştıkları sorunları etik kuramlara dayanarak çözme noktasında önemli düzenlemelere gitmektedirler. Özellikle çalışanların karar alma süreçlerinde etik ilke ve değerlere bağlı olduğu bir çalışma kültürünün geliştirilmesi kuruluşlar açısından istenen bir durumdur. Mal ve hizmet üreten kuruluşların iş demokrasisini var kılmaları, etkili ve verimli çalışmaları yönünde atacakları temel adım standart etik karar alma ve bu kararı uygulayabilme sürecini kurumsallaştırmaktır. Bunun için her ne kadar etikle ilgili ikilemlerin aşılmasında yasal düzenlemeler referans alınsa da çalışanların etik ilke ve değerleri içselleştirerek iş üretmeleri etik karar alma süreci ve toplumsal yarar için kaçınılmazdır. Bütün bunların yanında iş ettiği açısından bir kuruluşun en önemli sorunsalının güvensizlik olduğunu belirtebiliriz. Güvensizlik etik bağlamda değerlendirildiğinde ortadan kaldırılması için yerleşmiş bir kalite bilincini, etik karar alma sürecini, sorun çözme becerisine sahip yetkin personelin varlığını, sorunların çözümünde ve gelişme süreçlerinde katılımın gerçekleştirilmesini öngörür. Bu ünitede etik karar alma sürecini çeşitli yönleriyle tartışmakla birlikte insana hizmet veren kuruluşlar açısından önemine değineceğiz. Karar alma ve ahlak felsefesi insan, davranışlarını mekanik bir aygıt gibi düzenleyen güdülerle donanmış değildir. Seçeneklerle yüz yüze gelir. Bu da yaşamı için büyük önem taşıyan konularda, doğru olanı seçmemişse, büyük tehlikelerle karşı karşıya kalması demektir. Çoğu kez kısa sürede karar vermesi zorunlu olduğu anda içine düşen kuşku, acı veren bir gerilim yaratır. Hatta ileri karar verme yetisini ciddi olarak tehlikeye sokabilir. Bunun sonucu olarak insanoğlu yoğun bir güven duyma gereksinimi içindedir. Kararlarını vermede uyguladığı yöntemin doğru olup olmadığı konusunda kuşku duymanın gereksiz olduğuna inanmak ister. Fromm, 1995. 59, 60. Bu gerekçeyle bile insanın doğru karar vermesi gerekir. Yani etik olan şeyin farkında olmalıdır. Bu problematiği aşması insanın gelişim özelliklerine ve sorunları çözmeye karşı duyarlılık geliştirme düzeyine bağlıdır. Bu farkındalık bilinci bireyin verdiği karardan dolayı bir iç çatışmaya sürüklenmesini önler. Bunu doğrularcasına felsefe tarihi açısından bakıldığında da, antik çağdan bu yana geliştirilmiş olan tüm etik teorilerde başlıca üç ana problem etrafında dolanıp durulduğu görülür. 1. İyi veya en yüksek iyi problemi. 2. Doğru eylem problemi. 3. İrade, istenç, özgürlüğü problemi. Bu problemlerin şu üç temel soruya yanıt getirme girişimiyle ilgili oldukları belirtilir. 1. Neyi seçmeliyim? 2. Ne yapmalıyım? 3. Neyi istemeliyim? Özlem, 2010. 35. Bu türdeki klasikleşmiş ahlaki sorulara yanıtlar aranması karar verme kavramının içeriğini ve davranış şeklini belirler. Dikkat etik karar alma süreci insan onuruna ve haysiyetine saygı temelinde şekillenir. Ahlak felsefesi açısından karar vermek rasyonel bir eylemde bulunmaktır. Sorun çözme aynı zamanda bir karar verme süreci ve alternatifleri doğru değerlendirmekle ilgili olsa bile doğru kararın alınmasında nelerin etkili olduğunu bilmek gerekir. Bu bilinenler ışığında bir sorunu etik anlamda çözmek için öncelikli olarak karar verilmeli. Daha sonra da alınan karar pratiğe aktarılmalıdır. Sıra sizde bir karar vermek ne demektir? Sıra sizde bir yanıt karar vermek bir eylemde bulunmaktır. Karar verirken sorun çözme konusu aynı zamanda bir karar verme süreci ve alternatifleri doğru değerlendirmekle ilgili olsa bile doğru kararın alınmasında nelerin etkili olduğunu bilmek gerekir. Bir sorunu etik anlamda çözmek için öncelikli olarak karar verilmeli, daha sonra da alınan karar uygulanmalıdır. Karar vermek, sorunları etik temellendirmeyle çözmektir. Bu nedenle insancıldır. Ahlak felsefesi açısından karar vermek, sorunları etik temellendirmeyle çözmektir. Bu nedenle insancıldır. Etik karar vermek insan hakları olgusuyla ilişkilidir. Bilişsel anlamda karar alma dinamiği işletmeler ve kuruluşlar açısından yönetimsel bir etkenken, meslek elemanlarının pratiğinde sorunlara bakış açısı ve çözüm yolunda etik ilke ve değerleri etkili ve sistematik kullanmakla eşittir. Etik, gerçeğin bilgisi ve ona bağlılıktır. Kuşkusuz bu karar süreci işbirliğini gerektirir. Sokrates'in M.Ö. 469-399 ifade ettiği gibi, gerçek bilgi tartışma ve irdeleme yoluyla bulunabilir ve işbirliğine dayalı bir uğraştır. Robinson ve Garratt, 2011. 31. Sokrates'in yaklaşımı da ahlak felsefesine göre bu durumu yansıtmaktadır. Özde insanların etik karar almaları ahlaki yönlerine gönderme yaptıklarından dolayı ahlak felsefelerini yansıtır. Öyleyse ahlak felsefesine kısaca bir değinelim. ahlak felsefesi insanların yanlış ya da doğru karar vermede kullandığı ve referans aldığı ilkeleri oluşturur. Bu ilkeler, kurallar veya felsefe ise gruplar halinde yaşayan insanların anlaşmazlıklarını ve insanların karşılıklı çıkarları ile ilgili sorunlarını çözmek için en iyi şekilde bir kılavuz olarak kullanılabilmektedir. İş yaşamındakiler kısmen de olsa etik felsefesi tarafından yönlendirilebilirler. Belirli etik sorunları çözerken, iş stratejilerini formüle ederken çeşitli etik teorilerin karar alıcıları etkilediği bilinmektedir. Ahlak felsefesiyle ilişkili bireysel faktörler arasında yer alan din, etik duyarlılık, bireylerin mesleki uğraşıları, bireylerin değerlerini etkilediği gibi karar verme sürecine de etki ederler. Friedrich ve Ferrell, 2008. 144-171. İnsanın ahlaki gelişimi ve sorun çözme insan gelişimi boyunca bir değer taşıyıcısıdır. Bu onun psikososyal bir varlık olmasından kaynaklanır. Sosyalleşmesinin ve vicdan gelişiminin örgüsü onu zorunlu olarak ahlaki karar vermeye yönlendirir. Konuyu biraz daha açtığımızda insanın ahlaklılığını meydana getirecek bir manevi yaşama sahip olmasını mümkün kılan şeyin ondaki eğitilmiş kişilik olduğunu görürüz. İnsan sevgi, nefret, seçme gibi eğilimlerle başka hiçbir canlıda bulunmayan bir değer duygusuna sahip olur. Çünkü onun bu eğilimlerinin objesi, doğada bulunmayan ve sadece insana geçişli olan değerlerdir. Değerlere özellikle de ahlaki değerlere yönelik bu duygusal eğilimleriyle insan kendisine ait bir tinsel yaşam kurar. Ahlaklılığı meydana getiren şey de işte insandaki bu değeri taşıma, değeri isteme ve gerçekleştirme çabası veya mücadelesidir ki bu çaba onu nesne değerlerine yönelen doğal varlık olmaktan çıkartarak kişi veya ahlak varlığı haline getirir. Dolayısıyla bu duygusal boyutu insana yaratılan ya da miras alınan değerlere uygun yaşama, değerlerin alımlayıcısı ve taşıyıcısı olma ve böylelikle de hayatına anlam katma, belirli ahlaki değerler temeli üzerinde kendisine ahlaki bir hayat kurma imkanı bulur. Cevizci, 2008. 3. Kitap etik karar alma sürecine katkı sağladığı düşünülen kalite bilinci konusuyla ilgili geniş bilgi için bakınız. Cüceloğlu, Doğan, 1997. İçimizdeki biz, kalite bilincinin temeli, sistem yay, İstanbul. Ahlaki hayat yolunda toplum içinde yaşayan bireyler olarak belirli doğru ve yanlış kavramlarını başkalarıyla paylaşmak ve birlikte yaşamanın gereği olan bir takım kuralları izlemeye yetenekli olmak zorunda olduğumuz bilinir. Bizim kişisel mutluluğumuzda, toplumda eşitlik ve adaletin varlığı da, bir takım ahlak standartlarının herkesçe kabul edilmesine bağlıdır. Ahlak gelişimi, çocukların belirli davranışları doğru ya da yanlış olarak değerlendirmelerine rehberlik eden ve kendi eylemlerini yönetmelerini sağlayan ilkeleri kazanmaları sürecidir. Kohlberg'e göre, Bütün kültürlerdeki insanlar adalet, eşitlik, sevgi, saygı gibi aynı temel ahlaki kavramları kullanırlar. Ayrıca bireyler, kültür farklılığına bakmaksızın, bu kavramlara bağlı olarak ve aynı düzen içinde aynı akıl yürütme evrelerinden geçerler. Bireyler arasındaki farklılık, yalnızca evrelerin ne hızla geçtikleri ve nereye kadar ilerledikleri açısından ortaya çıkar. Ahlaki olgunlaşma, çocuğun kendi vicdanının buyruklarını dinlemeye başlamasıyla belirir. Bu olgunlaşma, bireyin günlük etkinliklerinde ve yaşamının örgütlenmesinde kendi yargısına dayandıkça ilerler. Birey, ahlak ilkelerini özümsediği ve etkili bir davranış düzenlemesi yaparak eylemde bulunduğu zaman karakter ortaya çıkmaya başlar. Karakter, ileri bir olgunlaşmanın ve yetişkin kişiliğinin temel ve sonuç belirtilerinden biridir. Ahlaki karakter yetişkinin insancılaşmasına ve kendi yazgısını denetlemesine katkıda bulunur. Ergenlikte gerekli gelişim olanağını ve özgürlüğünü bulamayan kişilerin yetişkinlikte daha ileri bir ahlaka sahip olmaları söz konusu değildir. Onur, 1997 155-156-158-159 Ahlaki bir hayat kurmak isteyen bireyin etik ya da ahlaki karar vermesi yaşam içindeki rolü ve eğitim süreciyle de ilişkilendirilmektedir. Bu durumu aydınlatacak şekilde ahlak gelişim kuramında Kohlberg, ahlaki yargının gelişimini incelemiştir. Sıra sizde iki Kohlberg'in ahlak kavramını kısaca açıklayınız. Sıra sizde iki yanıt Kohlberg ahlaki yargının insan yaşamındaki işlevi çerçevesinde incelenmesi gereğini vurgular. Neyin doğru ve haklı olduğu Kohlberg'in ahlaki gelişim kuramının konuları arasındadır. İnsanlar genellikle ahlak kavramını değerler doğrultusunda ele alırlar. Değerleri olan ve bu değerler doğrultusunda davranan insan ahlaklı insan olarak nitelendirilir. Evreler ise bireyin ahlaki tutumu hakkında bilgi verir. Kohlberg'in kuramında ahlaki tutumlar gitgide daha soyut ve daha az ve merkezli olmakta, neyin yanlış olduğuyla daha fazla ilgili ve neyin doğru ve haklı olduğuyla daha fazla ilgili olmaktadır. Örneğin Kohlberg'in 6 ahlak evresinden biri olan 4. evrenin içeriği toplumsal sistem ve vicdanla ilişkilidir. Bu evrede doğru olan, kabul edilmiş güncel görevleri yerine getirmektir. Yasalara, diğer değişmez toplumsal görevlerle çatıştıkları uç durumlar dışında uyulur. Doğru aynı zamanda topluma, gruba ya da kuruma katkıda bulunmadır. Doğruyu yapmanın nedenleri, bir bütün olarak kurumun sürekliliğini sağlamak. Herkes yaparsa ben niye yapmayayım mantığıyla sistemde doğabilecek bozulmadan sakınmak ya da kişinin tanımlanmış sorumlulukları yerine getirmesi için vicdanın emrini yerine getirmektir. Evrenin toplumsal bakış açısı, toplumun bakış açısını kişiler arası anlaşmadan ya da güdülerden ayırır. Rolleri ve kuralları tanımlayan sistemin bakış açısını benimser. bireysel ilişkileri sistemdeki yeri doğrultusunda ele alır. Kohlberg, ahlaki yargının insan yaşamındaki işlevi çerçevesinde incelenmesi gereğini vurgular. İnsanlar genellikle ahlak kavramını değerler doğrultusunda ele alırlar. Değerleri olan ve bu değerler doğrultusunda davranan insan ahlaklı insan olarak nitelendirilir. Günlük yaşam için geçerli olabilen bu görüş, bu değerlerin çatıştığı durumlarda yetersiz kalmaktadır. Değerlerin çatışması, karşılaşılan yeni durumun, alışılmış olan düşünce yapısı ile çözülememesi, yeni duruma uyum sağlama amacıyla değerlerin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu süreç düşünsel bir işlevi içerir. Bu işlev içerisinde değerlerin hiyerarşisi belirlenir ve bu işlem karşılaşılan her çelişkiyi çözmek amacıyla başvurulan bütün düşünce süreçlerini içine alır. Kohlberg bir başkasının yerini alabilme yeteneğinin sosyal bir beceri olduğunu ve bu yeteneğin 6 yaştan itibaren gelişmeye başladığını belirtmektedir. Kohlberg'e göre bu yeteneğin gelişimi ahlaki yargının gelişiminde dönüm noktası niteliğindedir. Çünkü ahlaki yargı, başkalarının haklarını bireyin kendi haklarına karşın tartmasıdır. Bu da rol alma yeteneğini gerekli kılar. Kohlberg'in ahlak gelişim evrelerinden 6. evre ise evrensel ahlaki ilkelerden söz etmektedir. Bu evre insan haklarına, bireylere, İnsan onuruna saygılı davranılmasını gerektirir. Evrenin sosyal içeriği her akılcı insanın ahlakın doğasını oluşturan ve insanlara araç değil de amaç olarak bakan bireyin bakış açısıdır. Çileli, 1986 44-45-54. Bu özelliğin bireyde yerleşik olması onun içinde bulunduğu sistem içindeki diğer kurumlara, çalışma hayatına, sosyal ilişkilerine de geniş bir alanda işlevselliğini sağlamaktadır. Etik karar alma becerisine ve kişilik dinamiğine sahip olan bireyler ve çalıştıkları kuruluş yapıları, sorun çözebilme özelliğine sahip oldukları gibi kendi işleriyle ilgili uygulamalarda da etik karar verme içgörülerine sahiptirler. Özellikle çalışanlar açısından hizmet alanları ile ilgili etik ikilemleri çözerken karar verme sürecine her ne kadar yerleşik kurum kültürü etki etse de yukarıda sözü edilen bireysel gelişim özelliklerinin önemli bir yeri vardır. İnsan hakları değerlerine uygun bir eğitim ve gelişim süreci hiç kuşkusuz yöneticilerle birlikte meslek elemanlarının da davranışlarına yansıyacaktır. Ahlaki açıdan bireysel gelişim özelliklerini etkileyen dinamikleri inceleyen araştırmalar, ahlak gelişimi üzerinde zekanın, toplumsal sınıfın, yaşın, ana baba tutumlarının, aile çevresinin ve kültürel farkındalığın önemli etkisi olduğunu göstermektedir. Gender ve Gardner, 1993, 433-435-436. Bütün bunların bir yansıması olarak toplumsal ilişkilerde kişilerin tek tek ve toplu olarak insancıl değerlere bağlılığı ölçüsünde yürür. Yörükoğlu, 1998. 221. Etik davranışı içselleştirmiş bireyler özde olgun insanlardır. Olgun insanlar gerçekleri net bir biçimde algılayabilen kişilerdir. Diğer insanlarla karşılıklı güven ve içtenliğe dayanan ilişkiler kurmaya çalışır ve bu ilişkilerin sorumluluğunu sürdürebilirler. Kendileri kabul edilmiş olmanın huzuruyla başkalarının ihtiyaçlarıyla ilgilenir. Neşe ve dertlerini paylaşırlar. Üretken olmaktan hoşlanır. Yeteneklerini sürekli geliştirirler. Bu nitelikler olgunluğun değişmez öğeleridir. Olgunlaşmış kişiler, duyarlı bir biçimde çevrelerindeki insanların ve olayların farkındadırlar. Diğer insanların kendilerinden ne beklediğini görür ve bunları karşılamaya çalışırlar. Olgun insan, diğer insanlarla ve toplumun temel kurumlarıyla uyumlu bir beraberlik içindedir. Kişisel değer yargılarıyla ya da ne olduğu ve ne yapmak istediğine ilişkin görüşleri, diğer insanlara ve toplumdaki olaylara karşı düşerse huzuru bozulabilir ama kişiliği dağılmaz. Çalıştığı iş yeteneklerine uygundur ve çalışmalarını kendine ve içinde yaşadığı topluma katkıda bulunacak bir biçimde sürdürür. Olgunluğu hazırlayıcı çevresel etmenlerin başında ise çocuğa ve ihtiyaçlarına duyarlı aile ortamı gelmektedir. Geçtan 1994 33-34 görüyoruz ki birey açısından gelişim dönemine ilişkin sağlıklı bir geçiş süreci ahlaki gelişime olumlu anlamda etki edeceği gibi iş yaşamına da katkı verecektir. Karar almada etik değer ve ilkelerin önemi insan eylemlerinden dolayı sorumludur. İnsanın etik eylemde bulunması birey olarak kendisine, yaşadığı topluma, çalıştığı kuruma ilişkin sorumluluğuyla açıklanabilir. Söz konusu sorumluluk iş yaşamıyla ilişkili ise etik tutum belirleyici olmaktadır. İş yaşamında görevle ilgili sorumluluk duygusu ancak değerle açıklanabilir. Etik açısından değer, ahlaki eylemlerimizdeki hedef ya da varılmak istenendir. İnsanın insan olmasında değerler, onun yaşamını kazandırdıkları anlam açısından önemli bir yere sahiptir. Etik ilişkiler insanların yaşamındaki temeli oluşturan başvuru kaynaklarıdır. Etik değer, kişinin yaşamına anlam kazandırması ve belli bir düzene bağlanması açısından önem taşırken, insanın yaşamına yön vermesi açısından da önemlidir. Özgen, 1998, 40-41, İnternet insana ve topluma hizmet alanları ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi için www.sosyalhizmetuzmani.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. Değer temelinde eylemde bulunan bireyin karşılaştığı etik ikilemler ancak etik karar alma süreciyle çözümlenebilir. Evrensel etik ilkeler insan onuruna ve haysiyetine saygı temeli üzerinde şekillenir. Sosyal meslek elemanları, hizmet sektörünün diğer alanlarında çalışanlar, sağlık profesyonelleri ve daha birçok alanda çalışma yaşamında bulunanların uygulamada belli başlı etik ilkelere bağlılıkları vardır. Örneğin bir psikologun vaka değerlendirmesine geçerliliğini yitirmiş testlere bakarak yapması başlı başına bir etik sorundur. Herhangi bir sağlık kuruluşunun tıbbi atıklarını ilgili yönergenin esaslarına tam anlamıyla uymadan tahliye etmesi sağlık kuruluşu yönetiminin etik sorunudur. Doğal olarak bu sonuçlar toplumsal sorumluluğa uygun olmayan hareketlerdir. Yine sosyal refah alanında karşılaşılan kadına yönelik şiddet olaylarında yaşanan sorunların çözümünde bir etkinlik gösterilmemesi, hem yasalar açısından ciddi yaptırımlar gerektirir hem de bu tür olgulara genel olarak sosyal hizmet çalışanlarının duyarsız kalması etik sorunların yaşanmasına neden olur. İlke ve değerler etik değerlendirmeyi ve yargıda bulunmayı kolaylaştırır. Etik normlar ise bu bağlamda uygulama standartını korur ve geliştirir. Bu nedenle söz konusu ilkeler etik karar alma sürecinde bireysel tercihlerin, kültürel önyargıların ve öznel psikososyal faktörlerin dışında olmak zorundadır. Etik değerler, kalıplaşmış tutumlara karşıdır. Bilişsel, duygusal, davranışsal olarak nesnellik ve insan hakları felsefesine uygunluk etik tutumun bir sonucudur. Meslek elemanlarının çalıştığı kuruluşlarda kurum kültürü ve yöneticilerinin insan haklarına duyarlı bir çalışma ortamının oluşması yönünde kuruluşun hizmet politikasını ve iş barışını sürdürülebilir kılması, etik değer ve ilkeleri gündeme getirir. Burada söz konusu olan yöneticinin de bir unsur olarak etik karar alma sürecinde etkili olduğunun ve bu durumla ilgili bazı öğelerin onu ilgilendirdiği gerçeğinin bilinmesidir. Sıra sizde 3 yönetimde etkili olan etik ilkeleri açıklayınız. Sıra sizde 3 yanıt yönetim açısından etik karar alma sürecine etkisi olan öğeleri genel olarak adalet, eşitlik, saygı, katılım, hümanist, planlama, hakkaniyet olarak sıralayabiliriz. İlkeleri insan haklarına duyarlı unsurlar çerçevesinde değerlendirmek mümkündür. Yönetim açısından etik karar alma sürecine etkisi olan öğeleri genel olarak şu şekilde değerlendirmek mümkündür. Pehlivan 2001 57 71 bunlara iş onuru, hümanist, planlama gibi öğeler de eklenebilir. Yönetimlerin ya da kuruluşların etik ikilemlerini çözümlemeleri ve etik sorunları aşmalarında bu konulara bağlı olmaları gerekmektedir. Bütünsel olarak bakıldığında bu öğelerin katkıda bulunduğu kuruluş kültürünün, çalışanlar arası ilişkilerde ortaya çıkardığı uyulması gereken standartların yanında çalışanların çalışma alanları ile ilgili sorunları çözerken ve iş üretirken karar alma sürecini etkilemiş olacağıdır. Etik karar alma sürecinin temel unsurları etik karar alma sürecinde çalışan bireylerin yaşam içinde etik davranma becerileri ile iş yerinin kuruluşun kültüründe benimsediği etik davranış modelinin uyum içinde olması gerekir. Kuruluş, etik standartları oluşturup yayılımını sağlarken, bireysel faktörleri göz önünde bulundurması yerinde olur. Bu nedenle bireylerin etik yönelimli olması için kişisel gelişim sürecinin üzerinde durmak, eğitim programlarıyla desteklemek gerekir. Açık ve sağlıklı iletişim kanallarının kullanılması, geri bildirime önem veren bir yapının, kurum içinde etik kültürünün dokunun oluşturulmasında, etik karar alma sürecinde önemli bir yeri vardır. Bu nitelikleri iş yaşam kalitesini artıracağı gibi bireysel özgüvene de katkı sağlar. Etkililik ve verimlilik açısından motivasyon artar. Etik karar alma sürecini etki eden etik kod, ilke ve değerler, insancıl etik temelinde savunulan özelliklerdir. Toplum yararını gözetmek işletmeleri etik davranmaya iter. Bu durumun aksine etik karar sürecine sınırlayan etkenleri de değerlendirmek gerekir. Örneğin amaçların tanımlanamaması, sorunun anlaşılamaması, bilgi ve seçeneklerin yetersizliği, seçeneklerin öznel olarak değerlendirilmesi, örnek izleme alışkanlığı, zamanın sınırlı olması, kişisel tercihler, beklenmedik sonuçlar, sorumluluğu belirlemede yaşanan güçlükler, yetki ile ilgili sorunlar söz konusu olabilir. Taymaz, 2003, 31. Öte yandan iş yaşamında bireysel faktörler, kurumsal faktörler, olanaklar ya da fırsatlar, etik duyarlılıklar, etik karar verme sürecinde ve iş etiğinin değerlendirilmesinde, etik olmayan davranışların veya etik davranışların ortaya çıkmasını anlamamızı kolaylaştırır. Etik karar vermedeki ilk basamak, etik bir konuda çalışma grubunun ya da bireyin etik dışı ya da etik davranış konusunda bilgi sahibi olması ile etik konunun önemi ve ayrıcalığını algılamasıdır. Bu durum etik konudaki duyarlılığı gösterir. Faktörlere baktığımızda etik konularda farklı algılayış biçimlerinin olduğunu görürüz. Bireysel faktörler, cinsiyet, yaş, eğitim, etnik köken gibi karar alma sürecine farklı şekillerde yansıyabilir. Yine kurumsal faktörler içinde yer alan kurumsal değerler bireysel faktörlere göre karar vermede daha bağlayıcı olabilmektedir. Çünkü iş ortamında verilen kararlar, komite, iş arkadaşları, tartışma ortamında verilmektedir. Kurum kültürü, çalışan bireylerin etik karar alma sürecini etki etmektedir. Bireylerin davranışları kurumun bu ortak standartlarıyla, norm, amaç ve değerleriyle ilişkilidir. Kurumun kültüründen o kurumun etik bir vicdana sahip olup olmadığı ortaya çıkar. Çalışanlara tanınan fırsatlarda etik davranmasına ya da etik dışı davranışlara neden olabilmektedir. Kurumda etik dışı davranışa neden olan fırsatçı davranışlar yöneticiler tarafından kurumun resmi politikası ve kurum kurallarıyla elimine edilirken, çalışan davranışlarını etkileyecek motivasyonları da içermelidir. Diyebiliriz ki etik karar alma unsurları iş kurumlarına etik karar verme süreci hakkında bir anlayış ve bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Öte yandan kurumlardaki etik karar alma süreci bireyin değerleriyle ve ahlaki özellikleriyle sınırlandırılamaz. Çünkü farklı liderlik tipleri, demokratik, katılımcı, baskıcı gibi güçlü etik liderlik ve vizyon, işletmenin etik kültürü ve iklimine yön verir. Ferrell, Friedrich ve Ferrell, 2008, 122-145. Kitap konuyla ilgili daha fazla bilgi için bakınız. Başpınar, Öne, Çakıroğlu, D. 2011, Meslek Etiği, Nobel Yay, Ankara. Günümüzün esnek piyasa koşullarında bir denetim ve yönlendirme süreci olarak etik yaklaşım ve etik karar alma, kuruluşlar açısından ne kadar önemliyse bireylerin nitelikli bir yaşam kurmaları ve olumlu bir hayat sürdürmelerinde de göz ardı edilmemesi gereken konulardır. Çalışma yaşamında karar alma sürecinde etkin rol alan bireyler, etik karar almada sorun çözücü yapılandırılmış etik kodlara dayalı bir sürecin parçasıdırlar. Etik davranan insan, Sokrates'in ifadesiyle kendini bilendir. Etik olarak davranışını yönlendiren birey, eylemsellik içinde sorunları çözmeye çalışır. Sorun çözerken ya da sorunun oluşumunu engellerken ilke ve değerlere uygun hareket etmek ise bireysel sorumluluk ve öz disiplin gerektirdiği kadar çalışanların ya da takımın ortak sorumluluğundadır. Bu yüzden modern iş etiği takım çalışmasına odaklanır. Başkalarına karşı duyarlı davranmayı savunur. Karşıdakini dinlemek ve işbirliği yapabilmek gibi elastik beceriler talep eder. Her şeyden çok da takımın değişen koşullara uyum sağlayabilmesini ister. Sennett, 2002, 104. Takım içindeki bireyin karar alma süreci kendi kişisel özelliklerinin ya da kuruluş kültürünün etkisinde de kalabilir. Crane ve Matten'e göre etik ya da etik dışı karar alma sürecinde genel bireysel faktörler, yaş, cinsiyet, sosyalleşme, eğitim, tutumlar ya da değer yargıları, kimlik gibi ve durumsal ya da görevle ilgili faktörler, ödül sistemi, iş rolleri ve örgüt kültürü etkili olurlar. Görüyoruz ki, bireyin vereceği ahlaki yargılar ya da etik kararlarda, bütün olarak bakıldığında, özellikle kişisel değerlerin, bilişsel ahlaki gelişimin bu sürece yansıyabileceği gerçeğidir. Belki de yetkin bir etik karar alma modelinin ana bileşenlerini çalışan bireyler ve o bireylerin özellikleri büyük oranda belirlemektedir. Ancak söz konusu alan iş yaşamı olunca çalışma koşullarında etik sorunlara yönelik iş koşullarındaki faktörlerin etkisi daha işlevsel görünmektedir. Çünkü kalite felsefesi ve standartları açısından uyulması gereken etik davranışların aksi bir durumunda yaptırımlar ileri sürülebilmektedir. Etik karar vermeyene ya da etik karar sürecini yozlaştırana verilecek cezaların niteliği düşünülmelidir. Hiç şüphesiz örgüt ya da işletme kültürünün nasıl yapılandırıldığı bu noktadan sonra bizleri aydınlatmaktadır. Crane, Matten, 2010. 139-177, yurtsever ise, 1997, etiksel karar vermede 4 faktörün etkili olduğunu ifade etmiştir. Bunlar, çevre, kuruluşun içinde bulunduğu endüstri, kuruluş kültürü ve kişisel deneyimdir. Bu faktörlerin rasyonel analizi ve değerlendirilmesi bizi güven olgusuna götürür. İşlettiğinde güven kilit önemli kavramdır. İnsan ilişkilerinde de en önemli duygu, insanların birbirlerine güvenmeleridir. Güvenin altında kişinin bütünlüğü, yani özünün, sözünün ve davranışının tutarlı olması yatar. İnsanların birbirlerine güven duymadıkları bir aile, bir şirket, bir toplumda kalite bilinci ve etik bakış açısı gelişmemiş olur. Cüceloğlu, 1997, 55. Bu bilincin geliştiği yerde etik karar alma sürecini yabancılaştırıcı psikososyal öğelerin üstesinden gelinir. Buna bireyin üretici bir sevgi ve düşünme içinde olması eşlik eder. Yani ilgi, sorumluluk, saygı ve bilginin birlikteliği söz konusudur. Bu öğeler gelişmiş kişilik yapısının temelinde vardır. Fromm, 1994, 102. Güven ortamı bilişsel uyumsuzlukları giderici, sorumluluk ve bağlılık duygusunu geliştirici, kararlara kayıtsız kalmamayı gerektiren, işe ve sorun çözmeye odaklanan koşulları olgunlaştırır. Sıra sizde 4 etik karar alma sürecinde etkili olan faktörler nelerdir? Sıra sizde 4 yanıt etiksel karar alma sürecinde çevre, kuruluş kültürü, sunulan hizmet, bireysel deneyimler genel olarak etkilidir. Bireysel faktörlerin içinde yaş, cinsiyet, sosyalleşme, eğitim, tutumlar ya da değer yargıları sayılabilirken görev ve iş süreci içinde ödül sistemi, iş rolleri ve örgüt kültürünün önemli bir yeri vardır. Etik karar alma süreci birçok değişkenli bir araya getiren bütünsel bir olgu olmasının yanında kuruluşların kalite felsefesinin kurucu yaklaşımları arasındadır. Etik, güvenle ilişkilidir. Felsefi anlamda bir arka planı oluştursa da pratikte doğru karar alma sürecidir. Etiksel davranış modeli yönetimseldir. Doğru karar veren kuruluş sosyal sorumluluk konusunda bir gelişme içerisinde olur. Bu ise kurum kültürüyle ilgilidir. Etik karar alma sürecinin onandığı kurum kültürünün varlığı, etik olmayan davranışları engeller. Etik karar alma sürecini etkileyen ilke ve değerler evrensel etik standartlarını doğurur. Çalışma yaşamında kuruluşlar etik karar alma sürecinin kurumsallaşmasıyla ancak etik dışı davranışlar olarak tanımlanan sağlıksız çalışma ortamı, güvensizlik, ayrımcılık ve benzeri sorunların üstesinden gelebilirler. Etik karar alma sürecinin önemini bilmeyen, uygulamada bu sağlıklı ve rasyonel düşünce sistemine önem vermeyen kuruluşlar yapısal sorunlar yaşamakta. Maliyet yönünden hem kendileri açısından hem de toplum açısından kayıp yaşamaktadırlar. Etik karar alma sürecini önemseyen işletmelerin güvenilirlik ve saygınlık açısından olumlu bir imajları vardır. Hiç kuşkusuz etik karar alma sürecinin olanaklarından ve fırsatlarından yararlanamayan kuruluşlar ve işletmeler etik dışı davranışlara tanıdıkları hoşgörü oranında çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalarak bir takım yasal yaptırımlara uğrayabilirler. Örneğin etik dışı davranışlar arasında yer alan ayrımcılık, ihmal gibi konuların Türkiye'de ceza kanununda bir yeri vardır. Ayrımcılık yapan işletme ya da işletmeler suçlu bulunabilmekte. Mağdur edilen personele tazminat ödemeye kadar varan yaptırımlarla baş başa bırakılmaktadırlar. Atıkların arıtılmasında önlemlerini almayan ve çevreyi kirleten sanayi kuruluşları da aynı şekilde ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Etik karar alma süreci ve psikososyal boyut. Etik karar alma süreci genel olarak iş yaşamını ilgilendiren yanlarıyla son yıllarda daha çok gündeme gelmektedir. İş dünyasında faaliyet gösteren özel ya da kamu işletmelerinin bir sistem içerisinde konumlandıklarını ve o sistemin birçok parçasına karşı sosyal sorumluluk duygusu taşımaları gerektiğine olan inanç doğal olarak işletmelerin ya da iş ve hizmet üreten kuruluşların etik karar alma süreçlerini içsel yerleştirmesinin gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bu nedenle etik karar almanın avantaj ve dezavantajları, kuruluşların varlığına yön veren güçlü belirleyiciler olarak kabul edilmektedir. Böylece kuruluşun psikososyal boyutu etik duyarlılığı yansıtacak ve çalışanların iş doyumu olumlu anlamda etkilenecektir. İşletmelerde alınan etik kararlarda çeşitli aşamaların etkisinin bulunduğu, bunun bir bütün halinde tartışılmasının gerektiği unutulmamalıdır. Geliştirilmiş modellerin etkinliği açısından bu durum önemlidir. O zaman yapılması gerekenlerin başında iş yaşamında yer alan temel unsurlardan biri olan bireyin mesleki rollerini eğitim süreci içinde içselleştirmesi ve olmazsa olmaz haline getirmesi önerilebilir. Bunun yanı sıra toplumsal yapı olarak bireye verilen eğitimde etik davranışı eğitimin ana gövdesi içerisinde çok sağlam bir yere oturtmak, kurumsallaşmanın gerçekleştirilmesini savunmak ve somuta aktarmak gerekir. Sıra sizde 5 etik karar alma sürecinin iş etiği ile ilişkisini açıklayınız. Sıra sizde 5 yanıt etik karar alma süreci ve iş etiği genel olarak iş yaşamını ilgilendiren yanlarıyla son yıllarda daha çok gündeme gelmektedir. İş dünyasında faaliyet gösteren özel ya da kamu işletmelerinin bir sistem içerisinde konumlandıklarını ve o sistemin birçok parçasına karşı sosyal sorumluluk duygusu taşımaları gerektiğine olan inanç doğal olarak işletmelerin ya da iş ve hizmet üreten kuruluşların etik karar alma süreçlerini içselleştirmesinin gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bu nedenle etik karar almanın avantaj ve dezavantajları, kuruluşların varlığına yön veren güçlü belirleyiciler olarak kabul edilmelidir. İş etiğine iş ahlakı açısından eğilen Arslan'a göre, karar verme sonucunda ulaşılan ahlaki yargılar mantıklı, olaylara dayalı, o anda geçerli ahlaki ilkelere uygun olmalıdır. Herhangi bir ahlaki karar verme söz konusu olduğu zaman, tarafların ilgili olaylar hakkında mutabakat içinde olmuş olmalarından emin olunmalıdır. bulunan ahlaki çözümün kamuoyu önünde savunulabilirliği de olmalıdır. Eğer aldığımız ahlaki kararları toplum önünde savunamıyorsak, bu durum verilen karar hakkında şüphe etmemiz konusunda bize güvenilir bir işaret vermektedir. Eğer ahlaki çözümümüzü toplum önünde savunamıyorsak, bu çözümü ahlaki olarak meşrulaştıramıyoruz demektir. Çözümümüzü toplum içinde savunmamız ise bunun herkes için uygulanabilir bir genel ahlaki ilke şeklinde savunulmasını gerektirir. Genel olarak uygulanmasını istemediğimiz bir ilkeyi samimi olarak savunamayız. Kendimizi ahlaki karar verme sonucunda geliştirdiğimiz çözümleri uygularken hizmet verdiğimiz insanların yerine koymak da yanlış kararlar almamızı engelleyecektir. Bir ahlaki soruna çözüm aranırken şu üç önemli nokta göz önüne alınmalıdır. Sorumluluklar, idealler, eylemin etkileri. Ahlaki karar verme sürecinde pratik olarak şu üç yönteme başvurulabilir. İki ya da daha fazla ahlaki sorumluluk ya da ahlaki görev arasında çelişki ortaya çıktığında en güçlü, en önemli sorumluluğu tercih etmeliyiz. İki ya da daha fazla ideal birbiriyle ya da herhangi bir sorumlulukla çeliştiğinde daha önemli görünene dikkate almalıyız. Birbirine alternatif olan eylemler farklı sonuçlar doğuruyorsa daha fazla fayda ya da daha az zarar veren eylemin seçilmesi daha ahlaki olacaktır. Arslan, 2005 21-22-23 yani karar sürecinin kısaca etik kodlara uygunluğu ve kuruluş politikasına etik katkısı ve toplumsal faydası gözetilmek zorundadır. Başka bir ifadeyle işletmelerin hem çalışanlarına hem müşterilerine hem toplumun tümüne hem de içinde yer aldıkları doğal çevreye karşı sorumlulukları vardır. İşte bu sorumlulukların nasıl algılandığı örgüt kültürünün psikososyal boyutu ile ilişkilidir. Örgüt kültürünün psikososyal örgüsünün toplumsal sorumluluğunun gelişmiş olması gerekir. Sosyal sorumluluk kavramı, örgütün kararlarında dış çevreyi dikkate alması gerekliliğini vurgulamaktadır. Diğer bir anlatımla, sosyal sorumluluk, örgütün ekonomik ve hukuki şartlara, örgüt içi ve dışı grupların beklentilerine meslek etiğine uygun çalışma stratejisini gütmesini ifade etmektedir. Başpınar ve Çakıroğlu, 2011, 1770, Etik Karar Alma Süreci ve İnsan Hakları Etik Olmak ya da Ahlaki Duyarlılığa Sahip Olmak toplumsal gelişmenin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ahlaklı olmak, son tahlilde, etik koda uymak anlamına gelir. Baruman, 2011, 211. Etik koda uygun davranışların kurumsallaşması insan ilişkilerinin gelişkin olduğu toplumlarla özdeştir. Bireyde etik davranışı etkileyen faktörler temelde insan hakları felsefesi temelinde yükselir. Bu faktörler işletmelerde insan hakları kavramını yaygınlaştırmayı kolaylaştırır. İnsan haklarına saygı bağlamında bireyi etik davranışa yönelten kişisel özellikler şöyle sıralanabilir. Dürüstlük, doğruluk, söz tutma, sadık olma, adil olma, yardımseverlik, saygılı olma, vatandaşlık sorumluluğuna sahip olma, mükemmelliği arama, sorumluluk duygusu taşıma. Bireyler de etik ve insani değerlere uygun davranmaya neden olan kişisel özellikler ise şöyle ifade edilebilir. Farkında olmamak ve hassasiyetsizlik, bencillik, kendine düşkünlük, kendini korumak, kendini haklı görmek, eksik değerlendirmek. Etik davranışı benimseyen bireyin davranış örnekleri işe şunlardır. Ahlak ve yasa dışı işler yapmaz. Yapılmasına karşı çıkar. Yapanları affetmez. İşini en iyi biçimde yapar. Yapanları destekler. Çıkarcıların fark edilmesi için çalışmayı ödüllendirir. Dürüstlüğü savunur, bürokratik oyunları önlemeye çalışır. Açık ve dürüst iletişim kurar. Üstlerin verdiği yasa ahlak dışı emirlere direnir. Kamu yönetiminin halka hizmet için var olduğu bilinciyle hareket eder. İmkanları toplum yararı ve birey özgürlüğünü dikkate alarak kurum amaçları doğrultusunda kullanır. Başpınar ve Çakıroğlu, 2011, 30-31. Bunların hepsi insan hakları felsefesi içinde bir anlam bulmaktadır. Modern bir disiplin olan ve temelinde doğru ve iyi kararların alınması bulunan iş ettiği evrensel etik değerlerle birleşir. İş ettiği insan haklarına saygı, çalışanların kültürel, cinsel farklılıklarına saygı, duygusal taciz, mobbinge karşı duyarlılık duyan bir uygulama alanıdır. İş ettiğini önemsemeyen kurum, insan haklarına duyarlı değildir. Etik kodları ve insan haklarına saygılı kurum yönetimleri sürekli gelişen, toplumsal farkındalıkları olan sosyal kurumlardır. İnsana ve topluma saygı duyarak olumlu bir imaj sahibi olmak etik karar alma sürecinin olağan çıktıları arasında yer almaktadır. Kurum toplum çalışan refahı açısından ortak standartlara göre hareket etmek bu açıdan önemlidir. Örneğin kadına yönelik şiddet, yoksulluk, ayrımcılık, engellilik, yaşlılık, sokak çocukları, göç gibi sosyal olgular etik sorumluluk gerektirmektedir. Bu olgular etik tartışmalara açık olmakla beraber insan hak ve özgürlükleri sosyal politika ile ilintilendirilmektedirler. Sıra sizde 6 etik karar alma sürecinin insan hakları açısından önemi nedir? Sıra sizde 6 yanıt. Sorunların çözümünde etik karar alma süreci insan haklarına duyarlılığı gösterir. Bu dinamiğe sahip olmayan işletmeler, genel anlamıyla somut insan hakları ihlallerine neden olmakta ve toplumsal açıdan sorun doğuran kuruluş noktasında yer alabilmektedirler. Toplumun evrensel etik standartlarına uygunluğu o toplumun yaşam kalitesini gösterir. İş ettiği açısından baktığınızda da durum bundan farksızdır. İşletmede var olan etik dışı davranışlar işletmenin kurum kültürü ve niteliği hakkında olumsuz bilgi verir. Bir işletmede etik dışı davranışlar işletmenin imajına büyük zararlar verdiği gibi yaşamını da tehdit edebilir. Bu tür davranışlar aşağıda sıralanmıştır. İşletmenin fiziksel kaynaklarının kişisel amaçlar için kullanılması, gereksiz maddi harcamalar yapılması, rüşvet alınıp verilmesi, bir işin yapılabilir süresinin gereksizce uzatılması, gizli bilgilerin işletme dışına sızdırılması, işletme raporlarında tahrifat yapılması, işletmenin yazılı kurallarının çiğnenmesi, çalışma saatleri içinde kişisel işlerin yapılması, bir kimsenin hatasının gizlenmesi, herhangi bir olayın suçunun başkasına yüklenmesi, iş saatlerinin ihlal edilmesi, hastalık ve benzeri mazeretler dışında sık sık izin alınması, işin gerektirdiği görev ve yetkilerin çatışması, haksız fiyatlandırma yapılması, yanıltıcı reklam yapılması, haksız rekabet ortamı yaratılması, tüketici haklarının ihlal edilmesi, vergi kaçırılmasıdır. Şimşek, 1999. 86. Anlaşılacağı gibi etik karar alma sürecine sahip olmayan işletmeler genel anlamıyla somut insan hakları ihlallerine neden olmakta ve toplumsal açıdan suç işleme noktasında yer alabilmektedirler. Etik karar alma ve insan odaklı yönetim 21. yüzyılda kamu ve özel kuruluşların geleceği açısından etik düşünme, etik karar alma ve etik uygulamada bulunma gibi olgular yaşamsal bir konuma gelmiştir. Etik ilkelerin iş yaşamında benimsenmesi kuruluşlara saygınlık kazandırdığı gibi kuruluşu sosyal sorumluluğu gelişmiş bir yapıya taşır. Kuruluşun çalışanlarının birbirleriyle ve çevresiyle kurmuş olduğu ilişki açısından etik olgusu üzerinde çalışılan bir konudur. Etik davranan kurumun nesnel kimliği toplum tarafından desteklenir. Örneğin hastanelerin hasta hakları konusunda evrensel standartlara bağlı olarak hizmet vermesi, hastanenin kalite politikası açısından bir artı olarak değerlendirildiği gibi toplumsal açıdan talep edilirliğe katkısı vardır. Yine Sağlık Bakanlığı, sağlık bakım hizmetlerinde standartları oluşturmak için kalite hizmet rehberi yayınlamıştır. Bu rehber kurumsal hizmetlerde bir standart oluşturmaya yönelirken etik sorunlar yaşanmaması için de engelleyici olmaktadır. Tıbbi müdahalelerde sağlık çalışanının davranışının yasal zorunluluklarla örtüşmemesi tazminatlara varan sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. İş ve meslek etiğinde karar alma süreci bu nedenle insana saygı, etik değerler, etik kodlar, sosyal sorumluluk gibi konular üzerinde bir davranışa dönüşmelidir. Çünkü iş ettiği son bağlamda toplumun esenliğini sağlamak ve yaşam niteliğinin iyileşmesiyle ilgilidir. İnsanı odak alan kuruluşların yönetimi sosyal sorumluluğu gelişkin, İnsan hakları temelli bir bakış açısını yönetim felsefesi haline getirmiş organizasyonlardır. Sıra sizde 7. İnsan odaklı yönetim nedir? Sıra sizde 7. Yanıt: İnsan odaklı yönetimin etik karar alma süreçlerini içselleştirmiş bir yanı ve insan haklarına duyarlı bir kimliği vardır. İnsanı odak alan bu kuruluşlar sosyal sorumluluğu gelişkin yönetim felsefesine sahiptirler. Etik Standartlar Kuruluş'un etik politikasıyla bir anlam kazanır. Etik karar alma sürecinin dinamiği çalışanların sosyal haklarını gözettiği gibi duygusal taciz tarzı sorunlardan tutun da çalışanların güvenliğine zarar verecek her tür olumsuzluğun önünü alabilir. Etik karar verirken, Cüceloğlu'nun belirttiği gibi ilişkide dikkat edilmesi gereken 12 yol gösterici noktadan da yararlanılabilir. İlişkide dikkat edilmesi gereken 12 yol gösterici nokta şu şekilde belirtilmektedir. Gerçek soruna yönelin. Gerçek çözüme yönelin. Gerçek odak noktasını kaçırmayın. Doğru tutum içinde olun. Doğru güdüyelim. Uzun vadeli düşünün. Doğru ilişki içinde olun. Değer verin. Doğru amaç seçin. Sinerjik çözüm bulun. Kendinizi adayın. Cüceloğlu, 1997. 243-244 kuşkusuz yöneticinin de yönetsel etik açıdan insan odaklı bir bakış açısına sahip olması gerekir. İş ettiğinin farkındalığı ve içselleştirilmesi bu nedenle bir zorunluluktur. İş ettiğinin kurumsallaşması. Kuruluşların insan odaklı hizmete yabancılaştırıcı birçok faktörün rüşvet, adam kayırma, atalet, çıkar çatışması ve benzeri ortadan kalkması için bir model geliştirirken işletmenin güvenirlik etkililik anlamında da iş yaşamının koşullarını etkiler. Sorun çözmede etik karar alma modeli etik karar alma sürecinde teknik yaklaşımların kullanımı görecelidir. İş yaşamında yapılan çalışmaların büyük kısmında yöneticilerin etik karar alma süreçleriyle ilgili olduğu görülse de, uygulamalı mesleklerde çalışanların işleri ve karar alma süreçlerini konu edinen araştırmalara da ağırlık verilmeye başlanmıştır. Örneğin yatılı bakım hizmeti veren sosyal hizmet kuruluşları arasında yer alan huzur evlerinde daha başlangıçta yaşlıların temel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik sosyal hizmet sunulurken, zamanla kurumun bakım hizmetlerinin yönetiminden ve bazı çalışanlardan kaynaklı olabilecek olumsuz davranışların yaşlıda oluşturduğu sorunlar nedeniyle yaşlı istismar gündeme gelmiştir. Böylece yaşlılara kurum bakımı verilirken ne tür davranışların yaşlı istismarına neden olduğu konusunda araştırmalar yapılmaya başlanmış ve sosyal refah alanında çalışanların yaşlı bakım hizmetlerinde etik yönelimleriyle ilgili olarak eğitim almaları yönünde programlar düzenlenmeye başlanmıştır. Sorun çözerken etik karar almada birçok faktörü göz önünde bulundurarak iyi ve doğru karar vermek kavramı içinde etkililik, zaman, uygulanabilirlik, maliyet, risk, kuruluş politikası, bireysel olanaklar gibi faktörler ancak bir bütünlük içinde değerlendirildiğinde istenilen sonuçlar alınabilir. Uygulamalı mesleklerde özellikle halkla ilişkiler, sosyal hizmet, psikoloji, turizm ve diğer sosyal iş üreten meslek gruplarında iş ettiği ilkelerinin benimsenmiş olmasına rağmen pratikte sorunlar yaşanabilmektedir. iş ettiği açısından doğru karar vermek ve doğru eylemde bulunmak bir farkındalık oluşturur, ancak uygulanabilir bir model üzerinden çalışmaları yapmak sonuç alınması açısından zorunlu gibidir. Sorun çözme sürecinin aşamalarında amaçlanan sonuç etik karar alma konusunda sürdürülebilir iyileşme ve kurumsallaşmayı sağlamaktır. Karar verme sürecinin başlıca aşamaları Koçel tarafından şu şekilde nitelendirilmiştir. Amaç belirleme, sorun tanımlama, amaç ve sorunları irdeleme, öncelikleri belirleme, çözüm alternatiflerinin belirlenmesi, seçim kriterinin belirlenmesi, alternatifler arasından seçim yapılması, Koçel, 2003. 82. Karar vermeyi sorun çözme süreci içinde tanımlayan başka bir modele göre ise, sorunun varlığını kabul etmek, sorunu çok yönlü analiz etmek, istekleri belirlemek, sorun çözme ile ilgili seçenekleri belirlemek, belirlenen seçenekleri gözden geçirip uygun olanı seçmek, karar verme sürecinin adımlarını oluşturur. Turan, 1999. 153. Başka bir yaklaşıma göre, karar alma sürecinde şu basamakları izlemek, sorun çözme sürecinde daha yapıcı olacaktır. Sorun tanımlanır. Sorunun ne olduğu sorusu karşılığında verilecek işlevsel bir yanıt, sorunun dinamiklerini görmemize yardımcı olur. Kavramsal çözümlemede sorunun sürdüğü kurumsal yasal çalışan toplumsal olanaklar tartışılır. Sorunun nedenleri üzerinde durulur. Detaylı çözümleme yapılır. Sorun irdelenirken, kendi sistemi içinde etkileşimde olduğu unsurlarla tanımlanmaya çalışılır. Sorular yanıtlanıp birçok psikososyal faktör çözümlenirken etik kuramlar ve etik ilkelerin belirlediği etik kodlar gözden geçirilir. Sorunun çözümünde alınacak kararın etkileri ve olası sonuçları neler olabilir? Etik idealler korunuyor mu? Şeklindeki soruların yanıtları etik kodlara uyularak verilir. Etik ikilemlere bakılır. Sorun nesnel olarak analiz edilir. Doğru algılama ve gerekli değişkenleri çözümleyerek değerlendirme yapılır. Seçenekler ve olanaklar tartışılır. Sorunun çözüm yolları değerlendirilir. Sorunun çözümü sürekli gözden geçirmeyle anlaşılır kılınır. Olası sonuçların başlangıçta belirtilen amaçlara uygunluğu doğrultusunda karar alınır. Yeniden gözden geçirme ve uyumsuzluklar üzerinde somut çalışmalar yapılır. Etik kararı uygulamak için eyleme geçilir. Karar ve uygulamada bütünlük sağlanır. Değerlendirme yapılır. Değerlendirmeye kuruluş yönetimi, çalışan, yasallık, toplum, hizmet boyutları katılır. Kalite bilinciyle düzeltici faaliyetlere gidilir. Sıra sizde 8 sorun çözme aşamalarının amacını tartışınız. Sıra sizde 8 yanıt iş ettiği açısından doğru karar almak ve doğru eylemde bulunmak, farkındalık ve duyarlılık gerektirir. Uygulanabilir bir model üzerinden süreci yönetmek, etkili sonuç alınması açısından yararlıdır. Bu açıdan sorunun analizini yapmak, alternatifleri değerlendirmek, karar almak, uygulamak ve değerlendirme yapmak genel olarak sorun çözme aşamaları olarak sıralanabilir. Sorun çözme sürecinin aşamalarında amaçlanan sonuç, etik karar alma konusunda sürdürülebilir iyileşme ve kurumsallaşmayı sağlamaktır. Sorun çözümü yönünde kullanılan etik kodlar kurumsal gelişimin yanı sıra çalışanların bireysel gelişimine de katkı sağlar. Sorun çözümünde bir takım psikososyal direnç noktaları olacaktır. Önemli olan bu direnç noktalarının temelinde yatan dinamiği ortaya çıkarıp çözümlemektir. Böylece etik sorunlar, öncelikle sorunların farkına varılması, daha sonra kabul edilmesi ve çözümü için olası yolların aranmasıyla etkisiz hale getirilebilir. Durumun, sorunun, zarar gören değerlerin ve ilgili tarafların saptanması ve çözüm yönünde akla uygun bir karar vermek ve bu kararı uygulayabilmek, tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirebilme ve sağduyu ile karar verebilme niteliklerini gerektirmektedir. Etik analiz sonucunda verilen kararların izleri etik kuramlarda bulunabilecek etik ilkelere dayanır, Dedeoğlu, 2006. 50-112 İnsana hizmet veren kuruluşlarda meslek etiği bir uğraşının meslek olarak kabul görmesi için gerekli olan bir takım unsurlar vardır. Bu unsurlar aşağıda sıralanmıştır. Pehlivan, 2001, 71, 73, 1. Bir meslek dalı, toplumun kaçınılamaz olan bir gereksinimini karşılar. 2. Meslek, kişinin salt kendi doyumu için değil, aynı zamanda başkalarının yararı için de yaptığı bir uğraştır. 3. Meslek sistemli bir eğitimle kazanılmış özel bilgi ve becerilere dayalıdır. 4. Meslek dalları araştırma ve deneylerle geliştirilerek zamanla kendine özgü tekniklere sahip olurlar. 5. Meslekler kazanç elde etmek için yapılan uğraşlardır. Meslek olarak kabul edilecek bütün uğraş alanlarının kendine özgü değer ve etik ilkeleri vardır ve bu mesleğin üyeleri bu değer ve ilkeler doğrultusunda davranırlar. Toplumsal bir varlık olarak insan mesleki bir etkinliğin içinde yer alıp yaşamını sürdürürken, aynı zamanda toplumsal işbirliği açısından ortak değerler dünyasına katkıda bulunacağı bir mesleği toplum yaşamı içinde yürütmektedir. Her mesleksel etkinlik, toplumsal alanda bir iş bölümü sonucunda ortaya çıkmıştır. Birey üretim yaparak toplumsal yaşama katkıda bulunurken, kimi zaman da kişinin çıkarlarıyla toplumun çıkarının aynı doğrultuda olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, mesleksel etkinliğinde, bireyin üyesi olduğu toplumun yararına davranmasını gerektirecek bir kuruma gereksinim vardır. Bu gereksinimin sonucunda mesleki etik kavramı ortaya çıkmıştır. Özgen, 1998. 44. Meslek etiği özünde iş ve toplumsal sorumluluğu ön planda tutar. Toplumsal fayda meslek etiği olgusunda belirleyici olandır. Meslek örgütleri bu konuda işlevsel olmak için bir dizi önlem alıp, eğitim programları da geliştirse karar sürecinde temel faktörlerden birisi meslek elemanıdır. Meslek elemanlarının etik liderliğe yönlendirilmesi takım çalışmasının başarıya ulaşmasına ve kalite bilincinin oluşmasına bir katkıdır. Burada meslek onuruna duyulan saygının vazgeçilmezliğini bilmek gerekir. Örneğin kuruluşun çıkarı söz konusu olduğunda etik dışı davranma olasılığının gündeme gelmesi bir sorundur ve sorunun oluşmaması için etik dışı davranışı önleyici koşulları oluşturmak gerekir. Etik dışı davranışa gösterilen refleks insana verilen değerin ve meslek onurunun ölçütüdür. Etik söz konusu olduğunda mesleki kimlik ön planda tutulmaktadır. Genel olarak ahlak söz konusu olduğunda ise daha çok insanlar arası ilişkilerde referans alınan ve yaygın kabul gören kodlar akla gelmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, etiğin tıpla ilgili çalışma alanı tıp etiği, bioetiktir. Klinik etik ise tıp etiğinin kollarından biri olup hastanın hekimle olan ilişkilerini, ahlaki değerleri, kuralları ve ilkeleri inceleyen pratik bir disiplindir. Tıp etiği felsefe, sosyal bilimler ve hukuk ile yakın bağlantı halindedir. Tıp etiğinin belli başlı ilkeleri şunlardır. Zarar vermeme, yararlı olma, yaşama saygı, özerkliğe saygı, adalet, bilgilendirme ve onay. Hekimin temel ahlaki öğeleri arasında sayabileceğimiz dürüstlük, mesleki yeterlilik, şefkat ve saygı aslında aynı zamanda olgun insan olmanın bir gereğidir. Hekim-hasta ilişkisindeki temel öğeler ise şöyle sıralanabilir. Dürüstlük, güven, iyimserlik, sorumluluğun paylaşılması, gizlilik. Kuşkusuz tıp etiği, pratik anlamda hekim-hasta ilişkisi, hasta hakları, ilaç şirketleri, sosyal güvenlik sorunları ve sağlık hizmetlerinin finansmanı gibi konularda rasyonel değerlendirildiğinde bir anlam kazanmaktadır. Sağlık sektöründe insana verilen değer, hizmetlerin hasta ve insan odaklı olmasından ileri gelir. Aykan, 2002 369-373 Dikkat işletmelerde yasa dışı çocuk işçi çalıştırılması tamamen etik dışı bir davranıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ihlalidir. Sağlık sektöründe olduğu gibi sosyal hizmetlerde de etik o ölçüde önemlidir. Örneğin makro anlamda günümüz sosyal refah hizmetlerinin sorunları genel olarak yasal nedenler, mali nedenler, bilgi ve uzman yetersizliği, örgütsel ve yönetimsel gibi nedenlerin altında toplanabilir. Bu durum sosyal hizmet kuruluşlarında ve uygulamalarında etik sorunların yaşanmasına zemin oluşturabilir. Kongar, 1972, 191-192. Öte yandan sosyal hizmet kuruluşlarında olgu kayıtlarının gizliliği ve başvuranın mahremiyetine saygı bir değerdir. Örneğin bir sevgi evinde ya da huzur evinde kalan farklı yaş dönemlerindeki bireylerin başvuran müracaatçı, sosyal inceleme raporlarının ya da kendileriyle ilgili bilgilerin bulu orta konuşulması ve paylaşılması gizlilik ihlalidir ve etik dışı bir davranıştır. Sosyal refah alanında hizmet veren mesleklerden birisi olan sosyal hizmette etik ilke ve değerler şu şekilde ön plana çıkmaktadır. İnsan değeri ve insana saygı, insanın kendini geliştirme hakkı ve toplumun gelişmesine katkı verme sorumluluğu, toplumsal ve insani yarar ile gelişme için gerekli koşul ve olanakları sağlama, insan haklarına saygı, herkese en iyi hizmeti sunma, sosyal adaletsizlikle mücadele, sosyal çalışmacıların nesnelliği, bilgi, beceri geliştirmeleri ve uygulama alanında yetkin olma sorumluluğu, uygulamada kişi hak ve özgürlüklerine saygı, sosyal çalışmacı müracaatçı işbirliği, katılımını sağlama ve bilgilendirme sorumluluğu, teröre, işkenceye ve kötü muameleye karşı olma, etik ilke ve sorumlulukları kabul etme ve karar verme olarak sıralanabilir. Cılga 2004 77 İnsan haklarını ve sosyal adaleti öne çıkaran bu etik çerçeve, insana hizmet veren kuruluşlarda çalışan diğer sosyal meslek elemanlarını da kapsamaktadır. Sonuç olarak etik karar alma süreciyle ilgili olarak yapılan çalışmaların büyük bir kısmı yöneticilik, liderlik, İşletme yönetimiyle ilgilidir. Oysa karar verme sürecinde etik duruş tek tek çalışmaları, meslek elemanlarını da doğrudan ilgilendirmektedir. Her şeyden öte meslek elemanı mesleki sorumluluğu dışında birey olmasından kaynaklı değer ve normları vardır. Bunlar irdelenirken ise insanın saygınlığı, onuru, başkalarına zarar vermeme, dürüstlük gibi bir insanda olması varsayılan özellikler işlenir. Birçok iş yerinde insan kaynakları yönetimi tamamıyla karlılık temeli üzerinde kurulmuştur ve insanlara bir kaynak olarak yaklaşılır. Bu anlayış tüm iş yerlerini kapsamamakla birlikte oldukça yaygındır. Bu yanlıştır ve uzun vadede yarardan çok zarar getirebilir. İnsan kaynakları, iş yerinde insan değerini geliştirecek ve yaşatacak bir işlev üstlenmelidir. Cüceloğlu, 1997, 158. İnsan odaklı yönetimlerde çalışanlar bir özne olarak örgütlenme, planlama ve üretme gibi süreçlere etkin olarak katılırlar. Eğer insanoğlu, üretim ve yönetim sisteminin işleyişinden sorumlu olmayı yükümlülüğünden yoksun bırakılırsa, tümüyle çaresizlik içinde, kendine güveni olmayan, makinaya ve onun uzmanına bağımlı bir varlık haline gelir. Dinlenme zamanından etkin olarak yararlanma yetisinden yoksun olmakla kalmaz. Sistemin pürüzsüz işleyişinde aksama olduğunda bir felaketle karşı karşıya kalır. Fromm, 1995, 119. İş yeri politikasında etik karar alma sürecinin dinamikleri kullanılarak etik kodlarla ve normlarla desteklenip etik kuralların rasyonel bir şekilde işletilmesi gerekir. Bu şekilde etik ilke ve değerler açısından uygun davranışların yerleşmesini sağlayarak etik ve etik karar veren bir kuruluş kimliği kazanılır. Sonuç olarak bütün mesleklerin etik sorun olarak gördükleri konuların çözümündeki temel varsayım insana verilen değerde birleşmektedir. Ayrıca her meslek amacı ölçüsünde geliştirdiği etik kodlarla meslek kültürünü geliştirebilir. İlgi odağındaki sorunları çözer, iş üretebilir. Mesleklerin uğraşı alanları farklı da olsa etik karar alma sürecinde üzerinde durmaları gereken unsurların benzer olduğunu söyleyebiliriz. Özet karar almak bir eylemde bulunmaktır. Eylemin etik olabilmesi için karar etik olarak alınmalıdır. İş ettiğinde de konuları değerlendirme ve sorun çözme durumu aynı zamanda bir karar alma sürecidir. Alınan kararların etkili olabilmesi için karar alma sürecinin dinamiklerinin doğru anlaşılması, sürece etki eden unsurların rasyonel olarak analiz edilmesi gerekir. Bu nedenle alternatiflerin doğru değerlendirilmesi ve doğru kararın alınmasında etkili olan unsurların bir plan dahilinde ele alınması iş ettiği açısından beklenen bir durumdur. Bir sorunu etik anlamda çözmek için öncelikli olarak karar almak, daha sonra da alınan kararı etik standartları gözeterek uygulamak gerekir. Biliyoruz ki, karar almada önemli olan konu sorunları etik temellendirmeyle çözmektir. Bu özelliğinden dolayı insancıldır. İnsancın yönüyle de etik karar almak insan hakları olgusuyla ilişkilidir. Bilişsel anlamda karar alma dinamiği işletmeler ve kuruluşlar açısından yönetimsel bir etkenken, meslek elemanlarının pratiğinde sorunlara bakış açısı ve çözümü yolunda etik ilke ve değerleri etkili ve sistematik bir şekilde kullanmakla eşittir. Kuşkusuz mesleki değerler ve ilkeler meslek elemanlarının karşılaşacağı etik ikilemlerle baş etme noktasında rehberlik işlevi görmesinden dolayı önemlidir. Etik karar alma sürecini etki eden etik kod ilke ve değerler, insancıl etik temelinde savunulan özelliklerdir. Etik karar alma sürecinde bunların etkisinin yanı sıra kurum kültürü, sosyal yarar, bireysel faktörler, olanaklar, etik duyarlılık, görevle ilgili faktörler gibi unsurların etkisi söz konudur. İnsana hizmet veren kuruluşların temel amacı insanın esenliğini, mutluluğunu ve gelişimini sağlamaktır. Sosyal hizmet kuruluşlarının da en önemli özelliği insanlara hizmet veriyor olmalarıdır. Hedef kitlesi insanlar, yoksullar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, kısacası korunmaya muhtaç toplum kesimleri olan sosyal hizmet kuruluşlarının olmazsa olmazları arasında bir etik kurum kültürünün oturmuş olması gelir. Çünkü insana ve topluma hizmette etik yaklaşım ancak insan hak ve özgürlükleri konusunda anlamlı bir bütün oluşturur. Bu ise etik düşünce yapısının kurum kimliğine oturmuş olmasından geçiyor. Bu yönden baktığınızda kurum kültürünün çalışanların iş yaşamına ve hizmet ettiği insanlara etkisinin yaşamsal boyutlarda olduğu bilinmelidir. İş ettiği bağlamında çalışanların etik açıdan duyarlı olmaları ve hizmetlerini bu şekilde sunmaları beklenen bir durumdur. Ve sorunlar da ancak bu bakış açısıyla çözümlenir. Etik karar alma sürecinin kurumsallaşması, kuruluşların insan odaklı hizmete yabancılaştırıcı birçok faktörün rüşvet, adam kayırma, atalet, çıkar çatışması ve benzeri ortadan kalkması için bir model geliştirirken, güvenirlik etkililik anlamında iş yaşamının koşullarını değerli kılar. Etkililik açısından gelişen iş yerlerinin toplumsal sorumluluğu da artar. Etik karar almanın vazgeçilmez olduğu kuruluşların psikososyal iklimi çalışanları olumlu anlamda etkiler. Bu ise çalışanların iş doyumuna ve yaşam niteliğine yansır. İş ettiği açısından etik karar alma davranışını olumlu anlamda etkileyen faktörler temelde insan hakları felsefesi üzerine yükselir. Bu faktörler işletmelerde insan hakları kavramını yaygınlaştırmayı kolaylaştırır ve toplumda insan haklarının gelişimine katkı sağlar. İnsan hakları felsefesine duyarlı işletmeler ya da kuruluşların yaygınlığı toplumsal yapının demokratikleşmesine ve toplumsal refaha yansır. Kendimizi sınayalım soru bir aşağıdakilerden hangisi etik ile ilgili konuları işler? Soru 1 A seçeneği sosyoloji, soru 1 B seçeneği mimari, soru 1 C seçeneği tarih, soru 1 D seçeneği ahlak felsefesi, soru 1 E seçeneği coğrafya. Soru 1'in doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise karar alma ve ahlak felsefesi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2 aşağıdakilerden hangisi etik karar vermede etkili olan bireysel faktörlerden birisidir? Soru 2 A seçeneği eğitim, soru 2 B seçeneği politikalar, soru 2 C seçeneği kurullar, soru 2 D seçeneği yönergeler, soru 2 E seçeneği standartlar. Soru 2'nin doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise etik karar alma sürecinin temel unsurları başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3 aşağıdakilerden hangisi olgun insanın özelliklerinden birisi olarak değerlendirilir? Soru 3 A seçeneği hedonist, soru 3 B seçeneği güvenilir, soru 3 C seçeneği etik değerlere bağlı olmayan, soru 3 D seçeneği toplumsal sorumluluğu gelişmemiş, soru 3 E seçeneği yalnızca kendi çıkarını düşünen. Soru 3'ün doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise insanın ahlaki gelişimi ve sorun çözme başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4 aşağıdakilerden hangisi meslek olmanın unsurlarından birisidir? Soru 4 A seçeneği toplumsal gereksinimi karşılamaması, soru 4 B seçeneği bireysel ve toplumsal yarar gözetmemesi, soru 4 C seçeneği yalnızca kara odaklanmış bir süreç olması, soru 4 D seçeneği eğitimle kazanılmış özel bilgi ve beceri gerektirmesi, soru 4 E seçeneği geçici olması, varsa soru 4'in doğru yanıtı D. Yanıtınız yanlış ise insana hizmet veren kuruluşlardan meslek etiği başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi yönetimde etkili olan etik ilkeler arasında değerlendirilir? Soru 5. A seçeneği adaletsizlik. Soru 5. B seçeneği çıkarcılık. Soru 5. C seçeneği demokrasi. Soru 5. D seçeneği takım çalışmasına önem vermemi. Soru 5. E seçeneği ayrımcılık. Soru 5'in doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise karar alma sürecinde etik değer ve ilkelerin önemi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi etik karar alma sürecini sınırlayan etkenler arasında yer alır? Soru 6. A seçeneği amaçların iyi tanımlanması. Soru 6. B seçeneği sorunun anlaşılması. Soru 6. C seçeneği zamanın rasyonel kullanılması. Soru 6. D seçeneği takım çalışması. Soru 6. E seçeneği kişisel seçimler. Soru 6. Doğru yanıtı E. Yanıtınız yanlış ise etik karar alma sürecinin temel unsurları başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi etik karar vermede etkili faktörlerinden birisini ifade eder? Soru 7. A seçeneği organizasyonun içinde bulunduğu endüstri. Soru 7. B seçeneği coğrafya. Soru 7. C seçeneği işsizlik. Soru 7. D seçeneği yaşam beklentisi. Soru 7. E seçeneği toprak. Soru 7. Doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise etik karar alma sürecinin temel unsurları başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi karar verme sürecinin aşamaları arasında tanımlanır? Soru 8. A seçeneği sorunu tanımlayamama. Soru 8. B seçeneği çözüm alternatiflerinin belirlenmesi. Soru 8. C seçeneği sorun çözme seçeneklerini belirleyememek. Soru 8. D seçeneği öncelikleri değerlendirememek. Soru 8. E seçeneği kişisel tercihlere öncelik vermek. Soru 8'in doğru yanıtı B. Yanıtınız yanlış ise sorun çözmede etik karar alma modeli başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi ahlak gelişim kuramı üzerinde çalışmıştır? Soru 9. A seçeneği Adler. Soru 9. B seçeneği Pavlov. Soru 9. C seçeneği Kohlberg. Soru 9. D seçeneği Fromm. Soru 9. E seçeneği Freud. Soru 9'un doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise insanın ahlaki gelişimi ve sorun çözme başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetler etik ilke ve değerlerine aykırı davranışlardan birisidir? Soru 10. A seçeneği insan değeri. Soru 10. B seçeneği insanın kendisini geliştirme hakkı. Soru 10. C seçeneği toplumsal yarar. Soru 10. D seçeneği insan haklarına saygı. Soru 10. E seçeneği duygusal tacizi, mobbing, onaylama. Soru 10'un doğru yanıtı E. Yanıtınız yanlış ise insana hizmet veren kuruluşlardan meslek etiği başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.